Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Bu hafta da yine Altuğ Berker kardeşimle birlikte ülkemizin başarılı gazetecilerinden, köşe yazarlarından biri olan Sayın Cem Küçük'ü ağırlayacağız. Hoş geldiniz Cem Bey.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun beni bu programımıza ağırladığınız için. Teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben ilk olarak Cem Bey, siz yanılmıyorsam İngilizce öğretmenisiniz eskiden. Evet. Amerikan dili ve edebiyatı okudunuz. Ama şimdi bir köşe yazarlığı. Yani oradan buraya nasıl geldi? Hikayenizi biraz anlatır mısınız?
Tabii ben İstanbul Üniversitesi'nde 96-2001 yılları arasında Amerikan kültürü ve edebiyatı okurken çeviriler de yapıyordum. Romanlar çeviriyordum, siyasi kitaplar çeviriyordum. Bir ara tabii o hayat kaygısıyla öğretmenlik de yapmıştım bir buçuk yıl kadar, ama o çok bana göre bir iş değildi ve ben çok çabuk bir şekilde o işi bıraktım. Daha sonra editörlüğe, yayıncılığa, kitap hazırlama işlerine merak salıp bunlara devam ettim. İşte belli bir süre yayın evlerinde çalıştıktan sonra 2011 yılının Ekim ayında İbrahim Karagül'ün davetiyle komplo teorisi programını hazırlayıp sunmaya başladım. Daha sonra da 2012 yılının Haziran sonu Temmuz ayı başları gibi Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazmaya başladım. İşte düşünce günlüğü sayfasını hazırlıyorum. Zaman zaman söyleşiler yapıyorum. İşte haberler hazırlıyoruz. Ve o gün bugündür de böyle devam ediyor.
Gayet de başarılısınız.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Özellikle ben rahmetli Ömer Lütfi Mete ile ve Mahir Kayanak Hoca ile birlikte yaptığınız kitaplar, onlardan biraz bahseder misiniz? O zaman çok etkili olmuştu o kitaplar.
Evet.
Nasıl aklınıza geldi öyle bir iki kişiyle aynı anda hani röportajı ve birleştirmek ve o fikri odaklanmak?
Aslında bu işi ilk yapan Amerika'da Noam Chomsky, yazmaya vakit olmadığı için işte bazı şeyleri konuşarak ifade edeyim. İşte David Petter diye bir gazeteciyle beraber böyle söyleşi, diyalog yaparak onları kitaplaştırıyorlardı. Ben de o kitapları okuyordum ve çok da faydalıydı. Yani zor ve netameli konuları aslında halkın anlayacağı daha basit dille yapmak gibi. Ona o dönem işte rahmetli Ömer Lütfi Mete, Mahir Kaynak, işte Emin Gürses, diğer bir sürü gazetecileri de Etken Mahçupyan gibi, yani bir sürü gazeteci abilerimizle, büyüklerimizle bunu yaptık. Bu iş ondan sonra birçok başka yayın evleri de bunu kullandılar. Çok da başarılı oldu. İşte bunların bir kısmı Nehir Söyleşi adını da aldı. Özellikle biyografi alanında yapılan kitaplar. Bu işte yani ortaokulda, lisede okuyan, üniversitede okuyan ya da işte mevcut çalışma şartlarından dolayı çok derin meselelere dalamayan insanların meseleleri daha basit anlamaları için yapılan kitaplardı ve faydalı da oldu o dönem. 2004, 2005, 2006 hala devam ediyor, ama tabii şartlar ve konjonktür bazen değişince konular değişiyor zamanda.
Çocukluk hayaliniz miydi yazarlık, yoksa yani aklınızda olan başka bir meslek var mıydı küçükken?
Yok, benim hayatım hep köşe yazarı olmaktı, yani yazarlık yapmaktı. İşte bir yayın evi sahibi olmak, bir yayın evini işletmekti. Bunların Allah çok şükür ikisi de oldu. Çünkü köşe yazarlığında bunu yaşayarak tecrübe ediyorsunuz. Çok insanın, yani bu belki 100, belki 500 kişinin hayatını etkileyebilecek bir konumda oluyorsunuz. Örneğin bir kitap tavsiye ediyorsunuz, bir film izliyorsunuz. O kişi o kitabı, o filmi izledikten sonra o da kendisine bir yol bulup sadece o alanlara devam ediyor. Ya da bir konuyu yazıp o konunun çözülmesine yardımcı oluyorsunuz. Bazen gündemi belirleme köşe yazarlarında bu da olabilir, oluyor. Çok da şey, faydalı bir işlem, ama bunu tabii herhangi bir çıkara dökmeden, herhangi bir başkalarının hayatına zarar vermeden de bunu yapmak gerekebilir. Bazen sert yazılar da yazılabilir, etkili yazılar da yazılabilir, ama kimsenin kişilik haklarını ya da bel altı vuruşları asla da yapmamak lazım.
Evet, o dediğiniz çok doğru. Halk birçok konuyu köşe yazarlarının üstünde durmasından sonra fark edebiliyor bazı şeyleri.
Evet. Mesela bu şeyde örneğin askeri casusluk davası diye meşhur bir dava vardı. Bu davayı çok kamuoyuna intikal etmiş bir dava değildi. Haksızlıkların yapıldı. Yani askerlerimize, bürokratlarımıza karşı yapılan bir davanın açığa çıkmasında mesela ben ve benim gibi bu konuyu yazan birçok gazeteci arkadaşımızın faydası oldu ve birçok mağduriyet giderildi. Yani bunun gibi daha başka olaylar yazılınca da, başka diyelim ki ekonomiyle ilgili ya da bir bakanlıktaki bir sıkıntıyı yazdığınız zaman ya da bir beldede o beldenin bir sıkıntısını yazdığınız zaman, o zaman devletin daha biraz çabuk refleksleri oluyor.
Farkındalığın her yerinde böyle. Artması.
Evet. İşte bu mesleği bütün meslekler gibi iyi niyetle kullanmak lazım. Yani bunu bir menfaat uğruna yapmak asla doğru değil. Bunu bir kişisel çıkar uğruna yapmak ya da ben merkezi anlayışla dayatarak ben bu oldum demek doğru değil. Çünkü bu meslekte de birçok meslekte olduğu gibi böyle kendini çok önemli görüp ondan sonra puf diye bu balonu sönen de çok oluyor. Yani bunlar gelip geçici makamlardır. Yani ben buna küçükken de böyle inanırdım. Şimdi de böyle inanıyorum. Çünkü mevki makam kimseye tavsiye edilmiyor. Bugün var, yarın olmayacak. Dünya dediğimiz şey de zaten çok kısacık bir yer. Yani dolayısıyla bu işleri bence bu şekilde kullanmak gerekir diye düşünüyorum.
Peki Chomsky'den bahsettiniz. Meşhurdur onun rıza üretmek.
Evet.
Yani medyanın toplum üzerindeki oluşturduğu psikolojik onu razı ettirmek bir şeye. Ya belki direkt söyleseniz razı olmayacaktır ama medyanın özel seçilmiş propagandist yöntemleriyle yapılmış yayınlar sonucu halkın da yöneticilerin istediği çizgide düşünmelerini sağlamak.
Evet.
Bir nevi. Bu Amerika'da herhalde yaygın ama burada nasıl Batı'da ve burada yazarların da tabii herkesin bu konuda Türkiye'de şeyi var.
Tabii Amerika'da da bakın şimdi bir örnek vereyim medyanın ne kadar rekabet ve güçlü olduğuna dair. İşte Mel Gibson'ın o meşhur İsa filmini yaptırarak bu sefer işte Yahudileri kötüleme yani işte İsa'yı da Yahudiler öldür diye propagandist bir şey oluyor. Bu tabii olumsuz anlamda söylüyorum yani bu bir rekabet. Evet. Ama örneğin Seymour Hersh'ün 1969'da Vietnam Savaşı'nda My Lai köyünde 700 çocuğun katledildiği haberini vermesi yani o mesela Amerika'nın Vietnam Savaşı'nın daha çabuk bitirmesine ve daha çok insan ölümünün önüne geçti. Bu mesela toplum da buna inandı. İşte sizin söylediğiniz rıza gösterme meselesi orada devreye girdi. Ya da 2003 işte Irak Savaşı'nın Ebu Garip hapishanesinde olanları veya Guantanamo'da meydana gelenleri o gene belirli medya kuruluşları Amerika'da vermeseydi gene eleştirdiğimiz bazen bizlerin de eleştirdiği medya bunların önüne geçti. Türkiye'de de mesela bunun en bariz örneği Gezi'de oldu. Eğer Gezi'de mesela 28 Şubat dönemini sizler yaşadınız, acı da yaşadınız, gördünüz.
Evet.
O dönem Türkiye'de böyle dindar ya da muhafazakar kesimin çok fazla medyası yoktu. Bir işte Yeni Şafak, bir haber, Kanal 7 falan vardı. Ama Gezi'de mesela bir ya da iki gazete olsaydı ya da birkaç gazeteci olsaydı bu olay Gezi başarılı olurdu. Burada tabii ki hükümetin dirayeti vardır ama medyanın da büyük katkısıyla bu iş geri tepkidir. Yani geriye döndürüldü ve neredeyse bir mevcut hükümetin istenmeyen yollarla yıkılmasının önüne geçildi. Burada gazetecilerin, köşe yazarlarının örneğin çok basiretli, çok basiretli yazılarıyla beraber birçok şey alanında önemli katkı sağlandı. Örneğin Erdoğan'ın 2007 yılında yediği muhtırada medyanın olması da bir katkıydı. Yani o dönem medyada buna yüklenince karşı tarafta çünkü bir dakika diyor o zaman. Yani biz bir şey diyoruz ama karşımızda da bir medya vardır deniyor. Ya da belirli yolsuzluklar, belirli belediyelerin yaptığı meselelerde de örneğin gene bu gazetecilerin devreye girmesiyle çok şey değişebiliyor. Hatta yasaları bile yani mesela 301 vatandaşımız Soma'da öldüğünde, şehit olduğunda orada mesela gene bizim gibi gazetecilerin yani bu her şeyi işte o doğal bir şey olmuş gibi ifade edemezsin deyip önlem almasına ittirerek birçok bürokratı görevden tabii almaya vesile olarak daha büyük şeyden önüne geçildi. Bunun gibi daha birçok şey sayılabilir. Yani gazetecinin görevi zaten köşe yazarın görevi burada başlar. Yani bu tür olayları toplum yararına kullanmak, kamu yararına kullanmak.
Evet. 17 Aralık dedik. Sizce Gezi bir darbe süreci miydi? Yani bir darbe girişimi miydi? Yoksa?
Şimdi şöyle Gezi tabii Gezi bir kalkışmaydı yani bir ayaklanma gibiydi. Bunu belki geçmişte 31 Mart dediğimiz o 1908'deki olayla bağlantılabiliriz. Yani hükümetin meşru yollarla seçimle yenemeyeceğini anlayan grubun bir kısım grubun vatandaşlarımızın önemli bir kısmını böyle galeyana getirerek işte hükümeti düşürdük düşüreceğiz asker gelecek diyerek yaptıkları bir şeydi. Çünkü Mayıs ayı 31 Mayıs itibariyle 31 Mayıs 2013 Türkiye'de ekonomik verilerin en iyi olduğu aydı.
Evet.
Yani tam da o ayda yani enflasyon düşük, büyüme hızı iyi. Bu demek değil ki sorunlar yok. Sorunlar tabii ki var yani. Problemler var, hala yoksul insanlarımız var, hala her şeye çare olmadı ama bir 15 yıl önce baktığımız zaman 10 yıl önceye kadar ne kadar iyi bir nokta olduğumuzu evet görüyorduk. Onlar da bunu anladı ve şimdi biliyorsunuz bir Gezi iddianamesi var bir takımın grubuyla alakalı ama onun devamı da gelecek. O belirli kişilerin sorgulanacağı bir şey. Çünkü hükümeti devirme yolu böyle sokaklar, kavga, gürültü, cam çerçeve inmiyor. Cam çerçeve indirilerek ben hükümet gittiğini Amerika'da da Avrupa'da da bizde de görmedim. 2009 yılında yerel seçimler oldu bu ülkede ve %47 olan AK Parti'nin oyu %38'e kadar düştü. Demek ki bazı şeyler değiştiğinde veya yapıldığında partiler gidebiliyor. Kaldı ki bu hükümette, bu iktidarda sonsuza dek kalacak diye bir şey yok. Yani tabii, az önce söylediğim gibi bunlar gelip geçici. Herkes bu ülkeye kendilerine nasip edilen dönem boyunca ne hizmet ederse onu yapması gerekir. Gezi'deki arkadaşların da bence böyle düşünmesi lazım. Ama onların da bence önemli bir kısmı artık bu işten bir ders aldı. Yani bunun böyle arka planda çok da kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını gördüler. Çok şükür Türkiye bunu ama atlattı.
31 Mayıs aynı zamanda Mavi Marmara'nın da tarihi.
Evet.
Şimdi bir komplo teorisi uzmanına herhangi bir şey anlatmak istemiyorum. Sadece öyle aklıma gelmişken söyledim ama Gezi'de tabii belki iyi niyetle başta hakikaten çevre şeyiyle öne çıkmış. Çünkü sanatçılardan da oraya gelen oluyordu. Birçok aydın insandan da ve masum, temiz, hakikaten çevre niyetli. Sonradan dediğin gibi provokasyonlarla ayrıca başka bir şekil aldı. Ama bunun arkasında dikkat ederseniz hep bir belli bir ideoloji var. Yani devrimciliği savunan Marksist, Leninist, Darwinist, ateist örgütlerin bayrakları asıldı zaten oraya, evet, dikkat ederseniz. Tabii.
Kızıl Meydan'a hoş geldiniz diye bir pankart asıldı. Benim.
Taksim Meydan'ı o hale getirildi.
Doğru.
Yani oradaki ideolojiye de dikkat çekmek ve bunu önemsemek ve buna karşı bir çalışma da yapmak gerekmez mi?
Tabii yani. Bu şimdi Türkiye 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda bu darbe ve provokasyon işlerini çok yaşadı. Sokaklarda bu oldu. Yani işte Marksist, Leninist devrim yapacağız, yani sosyalist iktidar getireceğiz, yani filan. Kaldı ki sosyalist ülkeler dünyada bugün perişan halde. Yani bugün örneklerine bakalım. Beğenmediğimiz bu model, yani liberal demokrasi, her şeye rağmen insan hayatı açısından daha olumlu sonuçlar veriyor. Elbette onun da çok sıkıntıları, eleştirilecek yönleri var. Ama diğer tarafta kan, gözyaşı, öldürme, her şeyi meşru görme, böyle bir anlayış var. Bir de bu Marksist devrim yapma bilmem. Ya bu şey er ya da geç gene şiddeti çağırır.
Şüphesiz.
Yani siz öldürmeyi, vurmayı, kırmayı ve o da vurmayı, kırmayı meşru hale getirdiği zaman çoluk çocuk da ölür. Yani zamanında PKK'nın öldürdüğü, Pol Pot'un öldürdüğü, Stalin'in, diğerlerinin öldürdüğü şeylerin bütün özeti buraya çıkar. Yani bu değil. Bunun şeyi belli. Yani okursunuz, bir model öne sürer, insanları konuşarak, işte diyalogla, iyi niyetle, kitaplarla, programlarla ikna edersiniz. Zaten hiçbir insanı kandırmak öyle bu devirde, yani kimi nasıl kandıracaksın yani? Hala bir de onu öyle izah etmeye çalışıyorlar. İşte kandırılıyorlar. İşte kandırıldıkları için bize oy vermiyorlar. Yani kendini başkasından üstün görme. Ben bu devirde hiç kimsenin kimseden daha akıllı, üstün olduğunu zannetmiyorum. Elbette birileri daha çok okuduğu için, araştırdığı için farklı olabilir ama bence sokaktaki insan da, köydeki insan da neyin ne olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Yani dolayısıyla kimseye zorla bir şey yaptırmanız, etmeniz mümkün değil yani. Böyle bir şey. Bu ama komünist rejimlerde bu böyleydi yani. Bir fikri yok. İşte bir genel sekreterlik, bir parti, o parti ne derse o olur deniyor. İşte ben Çin'deydim, ismen komünist ama komünizm sadece adı var ama onun dışında yani hayatın her alanında kapitalizmi, liberalizmi hissediyorsunuz. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmuş bir ülke bu yani.
Evet.
Adı komünist ama sadece.
Ama şüphesiz biliyorsun ki kapitalist geçiş dönemi Marksist retorikte olması gereken bir dönemdir. Yani o özellikle o
ara geri dönem.
Evet. Yani o yapılmadan sonuçta hedeflenen komünist, komünal yaşam ve sistem olmaz. Yani mutlaka o kapitalist döneme çekilmesi gerekiyor. Yani öyle bir şey de var. Çünkü Çin'deki hayatı bizatihi görmüşsündür.
Evet.
2 metre, 3 metre kare evde hiçbir manevi şey verilmiyor insanlara. İnsana verdikleri, vermedikleri değer, değersizleştirmeleri. Zaten bir komünist zihniyetin insanlara sunduğu facia bir yaşam.
Evet.
Mutsuzluk, huzursuzluk, maneviyatsızlık. Yani bu yeter onlara. Yani oluşturdukları bu model...
Bunu bence her şeyde, mesela orada öyle dediğiniz gibi, şimdi bir öyle yaşayanlar, bir de parayı kazanıp hayatı değişenler var. Bir Selef Hanım'la yaptığım röportajda da demiştim. Kapitalizmin bir açmazı da aslında bu. Mesela Max Weber'in ahlaklı kapitalizm dediği şey de biraz bu. Yani siz kalkıp şimdi insanlara sadece para üzerinden, maddiyat üzerinden bir şey örgütlemenin, bir şey tavsiye etmenin faydası yok. Şimdi bir adamın Bakıyorsunuz 2-3 evi, araba. Ya bunun sonu yok. Yani evet. O manevi şey, çünkü o huzur vermiyor. Belli bir zaman sonra huzursuz oluyor. Evet. İşte Hollywood'da intihar eden, ne bileyim aşırı dozu uyuşturucu kullandığı için içkiden dolayı hayatını kaybeden bir sürü büyük oyuncunun ne hallere düştüğünü de görüyoruz. Çünkü maneviyat yok. Maneviyat olsa zaten o hallere düşmez. Yani ben burada şeyin sözünü çok önemserim, Jim Carrey'nin. Yani bir gün umuyorum herkes para ve şöhrete ulaşır ve aranan cevabın bu olmadığını anlar. Cevap bu değil yani. Dolayısıyla bu iki şeydedir. Hani şeyi, maneviyatı iyi tutturmak, inancı iyi yerleştirmek lazım. Çünkü bu dünyanın hani hakikaten geçici olduğunu bilmek lazım. İşte bir araştırma yapılmış, dün gazetelerde vardı. 80 veya 90 yıl sonra bugün dünyada olan hiç kimse dünya hayatta olmayacak. Ya 80 yani göz açıp kapayınca kadar geçer bu. Evet. Dolayısıyla o dünyaya böyle kalmak, saplanmak çok şey değil. Tabii bu demek değil ki yaşarken de her şeyi boşayalım demek değil yani. O dengeyi iyi tutturmak lazım diye düşünüyorum.
Doğru.
Evet. Peki bir yeni Türkiye vurgusu var. Siz bu yeni Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Yani gerçekten yeni bir Türkiye var mı karşımızda? Bekliyor musunuz?
Bence olacak. Oluyor da yani. Evet. Bu tabii %101 değişimle bugünden yarına her şey yeni Türkiye değil ama şimdi biz eskiden Güneydoğu'da mesela örneğin devletin içerisindeki bazı karanlık unsurların gidip insanların kafasına sıkarak öldürdüğü, köylerini boşalttı. İşte işkencelerin olduğu ki bizler de bunları yaşadık, oldu. Yani hak hukukun olmadığı, devlet dairelerine gittiğiniz zaman bir pasaport almak için 3 ay beklenilen, yurt dışına çıktığınız zaman Merkez Bankası'na bildirip işte belirli oranda para aldığınız bir şeyi açtık. Şimdi yeni Türkiye dediğimiz şey şudur. Yani bireyin özgürlüğü ve bireyin kendisinin güvende ve emin ellerde olması. Yani devlet birine ağalık taslamayacak, hizmet için orada olduğunu göstermesi lazım. Yeni Türkiye dediğimiz şey de biraz bu. Yani hem çözüm sürecinin başarıya ulaşması hem bu ülkede kim yaşıyorsa yani Ermeni, Yahudi, Kürt, Türk hiç fark etmez. Herkesin devletin içerisinde görev alarak yani herkesin her şeyden eşit oranda faydalanması demek bu. Bu olacak. Ben umuyorum mesela yeni dönemde bizim bir Ermeni kökenli bakanımız, Yahudi kökenli bir bürokratımız, valimizin olması gerekir. Yani Osmanlı'da böyle değil miydi?
Tabii ki.
Devletin en tepesinde gayrimüslim diye tabir edilen vatandaşlarımız vardı. Ayrı gayrı o zaman olmaz. Şimdi Amerika niye çok başarılı 100 yıldır? Bir adamın İspanyol, Çin, Fransız olmasına bakılmıyor. Yani zaten bir insanı öyle kazanırsınız. Alırsınız, ona vatandaş olduğu hissiyatını verirseniz o size hizmet eder. Öbürü Hristiyandır, Yahudidir, öbürü ateist o. Mesela adam yani ona bile, onları bile kazanıp ikna etmek lazım yani belirli konular için. Yoksa şiddetle, baskı yaparak şey çözüm olmuyor. Bir de burada tabii hür teşebbüs, ifade özgürlüğü gibi yani eskiden hiç konuşamadığımız yani işte dindarların ağzını açamadığı, ne bileyim diğer Alevi vatandaşlarımızın Alevi demeye korktuğu, Kürt vatandaşlarımızın bir Kürtçe şarkı dahi söyleyemediği ortamların bırakılıp bu şeyin artık bu özgürlüklerin sonuna kadar ardına kadar milli, tabii bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde kalarak bunun yapılması lazım. Yeni Türkiye biraz bu ama bu anayasa yapılmadan da çok da mümkün değil. Yani bunu da söylemek lazım. Evet bir sürü anayasa maddesi değişti, yasalar değişiyor ama bize sıfırdan iyi bir anayasa lazım. Ben inanıyorum ki 2015'te bütün partilerde katılarak yani muhalefet edenler de dahil olmak üzere yeni bir anayasanın bize lazım olduğunu onlar da biliyor çünkü. Umuyorum böyle bir anayasa çıkar.
Özgürlükler konusuna değinmişken şunu belirtmekte fayda görüyorum. Tam beklentilerimiz karşılanacak mı? Yani insanların psikolojisinde öyle bir şey vardır. Yani herkes kendisi gibi olsun ister. Kendi düşündüğün o da onu düşünsün gibi böyle bir şey vardır. Yani karşı tarafa yeteri kadar o ifade özgürlüğü diyoruz ya, yaşam özgürlüğü
tabii.
De tam olarak verilebilecek mi? Mesela biri çıkıp diyebiliyor yani kadınlar kahkaha atmasın veyahut işte şu kıyafeti giymesin, şöyle yapmasın. Yani bu bir had midir? Yani buna
bunu
girilebilir mi?
Soracağınızı bilerek tabii ki şimdi birinin gülmesine, kahkaha atmasına, yaşamına, kılık kıyafetine karışmak bu asla doğru bir şey. Çünkü o zaman bunun sınırı yok.
Değil mi?
Yani ben şimdi sizin gömleğinize karışırsam yarın bir gün benden daha güçlü biri benim saçıma karışır. Hı hı. Ayakkabıma karışır. Zaten biz bunu eleştiriyorduk. Yani üniversiteye başörtüyle de girsin. İstersen mini etekle de girebilir. Yani bunun şeyi yok. Ama insan zaten kendisine neyin yakıştığını en iyi insanın kendi bilir. Ben sokağa çıkarken ne giyeceğim? Bu bir de tercihtir. Yani kimse kimseye... Tabii o sorumludur. Bu zaten böyle bir şey kabul edilmesi mümkün değil. Yani böyle bir şey zaten başarılı olamaz. Yani siz yarın kanun çıkarın, herkes böyle giyinecek, şöyle giyinecek deyin. Bu çok doğru bir şey olmaz. Ben mesela okulda artık kısmen yapılıyor. Yani isteyen istediği gibi de giyinsin artık. Bu hani işte o komünist rejimlerdeki bunları bize Mussolini'den, faşizmden, Hitler'den, işte o Sovyet, Stalin şeylerinden kalma bir şey. Yani işte herkesin saçı şu uzunlukta. Halbuki mesela benim de o çocuklarım var. Birine mesela çok uzun saç çok iyi gidiyor. Öbürüne kısa saç. Yani hani o karar versin ona. Büyük kendi kararını şey yapsın. Spor ayakkabıyla gelsin bilmem. Böyle özgür olduğunuz zaman siz daha refah ve yaratıcı olursunuz. Amerika'nın, Avrupa'nın başarısında bu özgürlük şey yatar. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Steve Jobs bize niye çıkmıyor? Biraz da bundan çıkmıyor çocuk. Çünkü kendi takılıyor, geziyor, yapıyor, ediyor. Bir özgürlük alanında nefes alabiliyor. Özgürlük yoksa disiplin içerisinde bir şey olur ama o disiplin de belli bir zaman sonra Rusya'da gibi sıkar. Sıktığı zamanı boğulursunuz. Boğulduğunuz zaman da işte hiç kimseyi bir yerde tutamazsınız. Bunun örneği Rusya'dır. İşte Suriye'dir yanı başımızda yani. İşte Mısır'dır. Diğer tutulmaz. Şimdi Çin de mesela bir başka yol arıyor yani. Nasıl ben bundan çıkayım diye. Yoksa baskıyla sonuç almak bu devirde mümkün değil yani.
Özellikle kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Yani
tabii.
Bilakis bu konuştuklarımızın dışında daha çok değer vermeliyiz. Daha çok önem vermeliyiz. Daha nazik olmalıyız. Daha özgür bırakmalıyız. Değil mi? Onlara o saygıyı şimdi, gösterecek ifadelerde bulunmak
mesela lazım. İngiltere'de galiba bu geçen ay bu bir kanun görüşülüyor. Şu kravat takma zorunluluğunu kaldırma işleri. Mesela değil mi? Bu modern çağın bir şeyi. Evet iyi bir şey ama mesela bazıları bunu giymekte zorlanıyor, hasta bilmem ne. Şimdi İngiltere bunu konuşuyor. Yani takar hani onu da mı serbest bırakalım diye. Biz de biliyorsunuz mecliste kravat takmadan oturumlara katılamazsınız. Yasaktır bu. Bu şeyler bile konuşuluyor bu dönemde. Bence yani kişiyi serbest bırakmak iyidir. Yani insan nerede ne yapacağını bilir. Yani bir yere nasıl geleceğini, nasıl yapacağını o en iyi o insanın kendisi bilir zaten yani. Dolayısıyla dayatmalarla ben sonuç alındığını hiç görmedim.
Peki bu biraz IŞİD'den bahsedelim. Amerika'nın ortak bildirgesine Türkiye imza atmadı. Nasıl bir karardı bu imza atmamız sizce?
Şimdi Amerika'nın burada tabii bir belirsizliği var. Yani Amerika bir şey ya da herhangi bir örgüt kendisine yöneldiği zaman oradaki tavrı başka oluyor. Başka bir ülke ya da bir tehdit başkalarını tehdit ettiğinde başka oluyor. IŞİD bir terör örgütü. Buna hiç şüphe yok. Yani böyle kafa kesmek ol, böyle bunun işte bunu İslam adına yapma, Sünni Müslümanlık adına yapma, bunları onaylamak mümkün değil. Yani El-Kaide'nin başka versiyonu. El-Kaide'ye non-state actor, yani merkezi olmayan bir aktör terör örgütüydü. Bunlar daha yeri yurdu belli ama bunların yöntemleri de son derece ilkel bir şey. Bu doğru, yani Amerika'nın IŞİD operasyon yapması da doğru. Ama siz şimdi Suriye'de 200 bin insanı öldüren, katleden ve kimyasal silah kullandığında ben buna operasyon yapacağım diye dünyaya deklar ettiğiniz halde Suriye'ye müdahale etmezseniz ki IŞİD'in bir çıkma sebebi de bu Esad'dır. Yani sebeplerinden biri de odur. Bugün Esad olmasa, orada kör topal bir yönetim olsa IŞİD belki Suriye'de, Rakka'da bu kadar çok aktif olmayacaktır. Amerika şimdi biliyorsunuz 26 Ağustos İngiltere Başbakanı David Cameron IŞİD'in batıda terör operasyonları yapacağını çok yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Şimdi böyle bir alarma geçtiler. Niye böyle? Kendine tehdit yöneldiği zaman. Şimdi kendinize tehdit yöneldiği zaman tamam da başkalarına tehdit olduğu zaman da bunun dikkate almanız lazım. Bir de IŞİD biliyorsunuz konuşma yasağı olduğu için çok giremiyoruz. 49 evet. Vatandaşımız ellerinde rehin. Bununla ilgili de şimdi bir şey yapmıyor ve IŞİD neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. Bir de bizim böyle bir operasyona girmememiz bence daha doğru. Şunun için biz böyle bir operasyona girdiğimiz an IŞİD muhtemelen uyuyan bir sürü hücresini buraya gönderir ve bugün işte İstanbul'da, Antep'te, Allah göstermesin yani Urfa'da bombalar patlayabilir. İnsanlarımız ölebilir. Ve biz aynen bir dönem nasıl PKK'ların 30 sene çektik ve yani 400 milyar dolar para ki para hadi onu atlatabiliriz ama 30 bin insan gittiyse şimdi IŞİD de böyle bir yıllar süren bir şey olabilir. Bakın El-Kaide çıkalı 90-91 23 yıl oldu. Hala Amerika süper gücü olmasına bitiremedi. bizim de IŞİD'de böyle bir belaya uğraşmamız öyle çok kolay olmayabilir. Uğraşırız yani, mücadele ederiz, şey yaparız ama bizi çok hırpalar. Bu işte Kürt meselesinin çözümünü engeller, başka ekonomiyi olumsuz tetikleyebilir. Bunun önüne geçmek lazım ama işi de en azından daha diplomatik yollarla ya da daha başka yöntemlerle bölge ülkelerine tabii ki ortak bir deklarasyona davet edilerek çözülebilir. Kaldı ki Amerika'nın IŞİD'i askeri olarak bitirecek gücü de var. Yani ama onlar da bu sefer işte İsrail'den çekiniyor. Yani İsrail'le bir şey olabilir. İran bugün Batı ile müzakereler halinde, orası etkilenebilir. Böyle bir şey, sıkıntı var. Merkezi Irak yönetimiyle Kuzey Irak arasındaki ilişkiler daha Türkiye sayesinde, Batı sayesinde yeni yeni düzeliyor. Petrol sevkiyatlarında problem olabilir. Böyle sıkıntılı şeyler devam ediyor ama bu IŞİD daha uzunca bir zaman bizi meşgul edecek gibi görünüyor.
Bir de bizim diğer ülkelerden farkımız, güneyde 900 kilometre sınırımız var. Diğer ülkelerin böyle evet, bir durumu da yok.
Evet, çok doğru ve kontrol etmek de zor. Orayı görenler için söyleyelim, yani o Suriye, Irak, o sınır çok uzun bir sınır ve öyle orada mücadele etmek, kontrol etmek her zaman kolay değil. Yani Türkiye bence bütün o sınırı şeye rağmen, hem Suriye'de Reyhanlı patlaması dışında çok da büyük bir şey yaşamadık.
Evet.
Bunu her şeye rağmen buna dikkat etmek lazım. Yani bir de bizi sanki böyle bir şeye meşgul etmek gibi bir niyette var gibi yani. Bir de şimdi hani PKK bitti, bir de bununla uğraşalım. Yani ve bu ne yazık ki IŞİD bir terör örgütü olduğu gerçeğini de herkese anlatmak lazım. Yani bu dinle şey elbette asla bağdaşmaz, hele İslam dinle terör. Ama IŞİD'in işte bugün dünyaya yaptığı en büyük zarar da bu.
Silahları nereden buluyorlar bunlar?
Şimdi bir kısmını şöyle buluyorlar bence. Saddam Hüseyin döneminden kalma, Amerikan askerleri biliyorsunuz çekildiği zaman orada mevcut güçlere bir sürü silah bıraktı. Ama o mevcut güçlerle zaten hepsi IŞİD'e dahil olunca böyle bir silah aldılar. İki, dünyada her zaman biliyorsunuz hani savaş baronları, silah baronları denilen bir grup vardır. Bunlar devletlerin kontrolünde olur. Yani bugün Rusya'dan alabilir, Çin'den alabilir, İsrail'den alabilir. Yani muhtemelen kullandığı ağır silahları filan zaten üreten 7-8 tane ülke var. Bunlardan birinden aldıkları kesin. Onun gizli diplomatik, yani başka türlü yollarla alabiliyorlar. Belki de devletler, hani biliyorsunuz İran-Irak Savaşı'nda Amerika hem ona hem ona yardım ediyordu.
Evet.
Burada da böyle bir şey olabilir. Şu an için bunları çok net bilmiyoruz ama tabii o elindeki nakit para gücü bu tür silah lobilerinin de çok işine gelir. Bu neokon kanadından alabilir. Yani onlardan eline alabilir. İsrail sanından alabilir. Yani bu, çünkü çok güçlü silah üreticileri var. Veya başkaları da olabilir. Bu yani bir Avrupa devleti de olabilir. Bir Çin de olabilir. Rusya da olabilir. Bence her yerden alıyorlardır.
Bu şöyle bir söylem var son dönemde. IŞİD Amerika'nın, Batı'nın İngiliz anahtarı. Siz buna katılıyor musunuz?
Ya şimdi yani IŞİD'i Edward Snowden biliyorsunuz gizli belgeleri yayınlayan bu eski CIA, NSA çalışanı bunu söyledi. Yani IŞİD'i Batı'nın İsrail'le beraber kurduğunu, Amerika'nın daha ziyade. Şimdi bu böyle bile olsa buna şu an bir delilimiz yok. Yani bunun üzerinden gitmek çok şey doğru değil. Kaldı ki bunun böyle olup olmadığını görmek için biraz daha zaman var. Şu an Amerika'yı çok doğru tehdit etmiyor. Ama yalnız Irak'ta, Musul, Kerkük'te, Basra Körfezi'nde o petrol geçiş hatlarında bir problem yaratırsa Batı'yı buradan şey rahatsız edebilir. Bir de ben buna şöyle düşük bir ihtimal veriyorum. Şimdi Amerika bir yandan Rusya ile uğraşıyor. Ukrayna krizi var. Almanya Batı hattından çıkıp Rusya ile biraz bağımsız kalmak gibi bir derdi var. Dolayısıyla bu devirde niye bir de IŞİD'i çıkarmış olsun? Ha bu şu olabilir. Gene Obama Amerikası değil de Neokon Amerikası'nın işi olabilir. Çünkü John McCain buraya sürekli gelip gidiyordu. İsrail'in bir kısım bu aşırı sağ kanadına yer alanlar gelip gidiyordu. Ama bunun için elimizde bir kanıt delil yok.
Gerçi Cumhuriyetçiler en son Obama'ya karşı çıktılar. Evet. Biz kesinlikle katılmıyoruz. Bu sadece Obama'nın fikridir diye.
Onlar şöyle de söylüyordu. Mesela ben hatırlıyorum John McCain gibi, Rand Paul gibi önemli cumhuriyetçiler işte bu IŞİD belasını geliyor gibi şeyler söylediklerini izah ediyorlar ama ben de hani ona da çok katılan biri değilim. Yani bence kimse tahmin etmiyordu IŞİD'in bu mesele buralara kadar geleceğini. Çünkü mesela İngiliz ya da bir Amerikalı kendi vatandaşının herhalde boğazın kesilmesini çok istemez diye düşünüyorum yani.
Peki şu açıdan bakarsak, az önce şey dediniz, Amerika istese IŞİD'i yok edebilir yani silah gücü olarak savaşla. Şu mümkün olabilir mi? Bütün IŞİD'i yok edildiğini düşünelim, bütün kişileri tek tek. Ama onları besleyen bir fikir var, yanlış bir inanç var, yanlış bir din anlayışı var. Çünkü bunu din adına yapıyorlar. Bu yanlış fikri öldürmeden insanları, bedenleri öldürmenin bir çözüme gidecek bir
asla
yolu var mı sizce?
Asla gitmez yani. Evet. Şimdi El-Kaide pasifize olduğu gibi tam bitmedi ama evet, eski gücü yok. IŞİD çıktı. IŞİD biterse yarın belki bambaşka bir örgüt çıkacak. Tabii ki bunu başka örgütler çıkacaktır. Mesela şimdi Hindistan'da biliyorsunuz yeni yeni bu El-Kaide'nin, IŞİD'in bir kolu orada da şimdi faaliyetler içerisine girdi ve baya baya bir güçlenmeye başladılar. Şimdi Amerika Somali'de Eşşebab'ın yani El-Kaide'nin oradaki Kanada'nın liderini öldürdü ama hareket daha da güçlenmesine engel değil. Tabii ki bunun çok bir ekonomik anlamda o bölgenin güçlenmesi lazım. Düşünse manevi tabii dini evet, doğru anlama biçiminde ama tabii bu sizlere daha önce de konuştuk. Şimdi herkesin kendine göre bir din şeyi var, anlayışı var. Yani bu kadar farklılığın olduğu yerde işte aşırı uçlarda ne yazık ki olabiliyor. İşte
önce onun düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü herkesin kendine anlayışına göre bir din değil de sadece Kur'an'a dönülmesi. Çünkü hurafelere, uydurma hadislere bakıldığında ne yazık ki IŞİD'in yaptıkları haklı çıkıyor. Çünkü onlar o uydurma hadislere bakarak, hurafelere bakarak adam öldürüyorlar, evet, katliam yapıyorlar, zulüm yapıyorlar.
Hatta onlar bizim gibi evet, ağırlıklı Sünni vatandaşların yaşadığı ülkelerin din anlayışını da beğenmiyor onlar.
Evet.
Siz bize kafirsiniz evet, diyorlar bize.
Evet. Kur'an'ın özüne döndürecek şekilde bir fikri mücadele yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Siz bu konuda ne düşünürsünüz?
Tabii şimdi bu muhakkak böyle ama bu konuda tabii bir birlik olursa yani eskiden diyelim ki bir halifelik vardı. O halifelik bir fikir söylerdi ve bütün Müslümanlar buna genelde uyardı. Şimdi böyle bir birlik ne yazık ki hiçbir zaman, yani uzunca bir zamandır olmadı. Sağlamak da şu an için kolay kolay çok mümkün görünmüyor. Çünkü bir şey yapmaya kalktığınız zaman Batılı size diyor ki bak IŞİD, işte El-Kaide, bu da Müslüman deniyor. Bu örneği veriyor. Esad'a örnek veriyor ki Esad da Müslüman olan Nusayri tarafından bir Müslüman. Neticede Müslüman ama. Yani işte bir zaman İran devrim zamanında böyle şeyler yapıyordu. Dolayısıyla bunu o fikri şeyi iyi aşılamak, daha ılımlı bir dil olduğunu vurgulamak, Kur'an'a vurgulamak lazım ama bunu tabii nasıl yapılacak, nasıl bu sağlanacak? Ben açıkçası bunun hani bir yolu yöntemi olduğu kanaatinde çok emin değilim. Çünkü diyelim ki sizler de, bizler de, başkaları da işte Kur'an dili, Kur'an ahlakı dediği zaman bunu sindirmek için de birileri yapılıyor. O zaman yapılması gereken şey şu, bunu yılmadan, pes etmeden, şimdi diyelim ki bizler, sizler, sonra diğer kuşak bunların evet, devam ettirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Aslında çok önemli bir konuyu değindiniz. Müslümanlar birlik halinde değil. Bir birlik olunsa, şu an çünkü mezhep çatışmaları başta olmak üzere kardeş kanı dökülen bir İslam dünyasından bahsediyoruz.
Evet.
Dediğiniz gibi bunu söylüyorlar. Daha önce o zaman hangisi gerçek Müslüman diye söylüyorlar. Bunun yanlış olduğunu bizim mutlaka insanlara anlatmamız gerekiyor. Aslında burada üzerimize bir sorumluluk düşüyor. Yani bunun dini olmadığı, dinimizin sevgi dini olduğu, barış dini olduğu, affetmenin esas olduğu, kardeşliğin, dostluğun ve özellikle Müslümanların birlik halinde yaşaması gerektiği, kardeş olduğu inancı yerleştirilirse ben çok uzak görmüyorum açıkçası. Çünkü şimdi dünyanın şu anki durumuna bakınca dediğiniz gibi uzak görülüyor olabilir. Evet. Ama yapacak olan Allah. Biz inşallah isteyip İnşallah. Sebebe sarılınca Allah'ın da yakın zamanda nasip edeceğini düşünüyorum.
Siz İnşallah. Tabii şimdi diyelim ki şöyle bir örnek veriyor Batılılar, ben buna katılırım. Deniyor ki işte Almanya'nın ürettiği toplam katma değer toplamı 55 Müslüman ülkeye dahil toplamı kadar. Şimdi bir kere buradan da başlamak lazım. Yani işte biz bugün Batı düşmanlığı yapılıyor, Yahudi düşmanlığı yapılıyor. Yani masum olanlar için söylüyorum bunu. Yani İsrail'deki herkes İsrail devletini onaylıyor değil yani. Orada da bir sürü insan Gazze'de evet, orada burada yapılana karşı çıkıyor. Ama evet, şimdi bir düşünelim. Amerika'ya gittiğimiz zaman mesela yarın işte Amerika'ya gidelim, akrabalarımız bize şu telefondan getir diyecek. Değil mi? Hı. İşte şunu, yani demek ki adam bir şey üretiyor ki bunu şey yapıyoruz, muhtacız. İşte internet sistemleri, veri tabanları, uydu, bunların hepsi batının çoğu. Dolayısıyla demek ki buradan bir mecburiyetin doğuyor. Önce bir de buradan hani başlamak lazım. Yani biz nasıl oluyor da bir şey üretemiyoruz. İcat edeyim, batı mı diyor yapmayın diye. Hı. Yani Türkiye son 10-12 yılda ekonomide bu kadar büyüdüyse demek ki bir şeyler yapılabilir. Önce bunu buradan bir anlatmak gerekir. Ya bu özgüvenin gelmesi lazım. Yani evet. İşte Müslümanlar bir şey yapamaz algısı bizde değil ama şeyde bu Orta Doğu'da çok var. Özellikle halklarda yani aşırı böyle işte batı bunu engeller, işte biz yapamayız şöyle böyle. Bunların üzerinde bir aşılması lazım. Ondan sonra tabii ki bu Kur'an ahlakını yani böyle olmadığını. Mesela Endonezya'da bir dönem işte belirli hadislerle işte kız çocuklar okula gitmemeli gibi bir şey vardı. 60-70 yıllarda. Bu sonradan değiştirdiler bunu hani. Yine oradaki aklı başında hocaların devreye girmesiyle bu bütün anlayışların yıkılması lazım. Yoksa bu anlayış yıkılmadan, Kur'an ahlakına sarılmadan bir şey olmaz. Ve böyle bir ahlak geldiği zaman Kuzey Afrika'dan başlayıp ta yani Asya'ya kadar, Türkiye Cumhuriyetleri'ne kadar zaten Müslümanların hakim olduğu bir dünyada kim size gelip ne yapabilir?
Tabii.
O zaman ama siz birlik olamazsınız. Adam uçağını getirip seni burada vurduğu zaman biraz da kendine suç araman gerekir diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu yapılanı meşru kılmıyor. Ama hani hatayı biraz kendimize de aramak, etmek gerekir diye düşünüyorum.
Tabii dediğiniz çok doğru. Mutlaka hatayı kendimizde aramamız lazım. Çünkü çok dağınık halde Müslümanlar. Mutlaka birlik olması gerekir. Bir de az önce söylediğiniz konuya ben tekrar değinmek istiyorum. Farklı bir konu ama İsrail'den bahsettiniz. Gerçekten bunu da insanlara tam anlatmamız lazım. Yani böyle bir ülkeye karşı bir düşmanlık, bir mezhebe karşı düşmanlık, bir kitleye, bir etnik gruba karşı düşmanlık, bunun gerçekten dinimizde yeri yok. Bir yerde bir hata olabilir, eksiklik olabilir. Tümden o ülkeye karşı, tümden o gruba karşı bir cephe almamak gerekiyor. Hatta İsrail şu an yakın bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Orada da halkta siz de iyi bilirsiniz. Not in my name diye, yani benim adıma yapma diye halk bayağı bir karşı çıkmıştı. Ortodoks Museviler de yapılanlara karşı. Öbür tarafta karşı tarafın da suçu oluyor. Yani hiçbir taraf şey yapamıyoruz. Evet, yani kesinlikle bir kesim suçlu, bir kesim masum da diyemiyoruz. Mutlaka kişinin orada doğru olanı alması gerekiyor. Doğru olanı görüp benimsemesi gerekiyor. Tümden bir düşmanlık, yani bir nefret politikası var. Bir kim politikası var. Hatta sosyal medyada da şu an bakarsanız daha çok nefret söylemleri, sevgisiz cümleler, kim politikası. Politikada da öyle. Onun yerine sevgi dilinin, karşılıklı saygı dilinin, birlik dilinin, anlayış dilinin hakim olması gerekiyor.
Ben şuradan alayım. Şimdi benim de içinde olduğum insanın eleştirdiği şey İsrail Devleti'nin kullandığı güç. Yoksa bizim de yazıştığımız, mektuplaştığımız, yani bir görüş alışverişine bulunduğumuz bir sürü Yahudi gazeteci mesela bu şeye çok tepkili. Uzağa gitmeye gerek yok. Örneğin Amerika'da çok yakın Dustin Hoffman, sırf bu İsrail Devleti'nin kullandığı şiddetten dolayı bir Yahudi olduğu halde İsrail'e gitmeyi kesti adam. 2006-2007 yılından beri. Yani burada tabii bizim eleştirdiğimiz şey devletin kullandığı güç. Halka karşı antisemitik olmak doğru değil. O zaman Hitler'den farkınız yok. Anladım. Hitler'de 7 milyon Yahudi'yi bu nefret şeyiyle kesti. Türkiye'de bunu komple mesela işte batıda diyelim İslamofobiya. Bizde bir grupta işte İran düşmanlığı. Birinde Nusayri. Birilerinde Alevi düşmanlığı. Birilerinde Sünni düşmanlık. Bu doğru değil. Yani düşmanlığın hiçbir şeyi doğru değil. Evet. Yanlış yapana yanlış yapıyorsun demek lazım.
Evet.
Oradan kalkıp da bütün gruba, bütün şeylere yanlış yapıyorsun demek doğru değil. Amerika'da da şimdi bir Amerika yok. Örneğin orada da bu politikaları eleştiren bizden daha katı Amerikan vatandaşları da var. Daha sert şeyler de var. Bunu böyle görmek lazım. Ben devletin de milletimizin çoğunluğu nasıl buna dikkat ettiği kanaatindeyim. Yani bu nefret dili bizde hiçbir zaman yani var ama çok oluşmadı. Devlet diliyle bazen diyelim ki işte o kontrgerilla zamanlarında böyle şeyler oldu ama hiçbir zaman ben halk nezdinde bunun çok yer ettiği şeyini değilim. Mesela 1915 olayları olduğunda bile diyelim ki orada diye daha çok devlet görevlileri bile o şeyi ölümleri engellemek için herkesten daha çok çalışmıştır bize. Onlar bu konu teşekkür ederler. Bunu böyle görmek lazım. Yani yapanla yapanı eleştirilebiliriz, kurumlar eleştirilebilir ama buradan bütün Yahudiler böyle, bütün İran böyle, bütün Türkler böyle demek şey evet. Doğru değil yani.
Evet. Burada yine sözü geçmişken aklıma geldi, İslamofobi dediniz. Aslında o bağnaza karşı bir korku. Çünkü İslam'a gerçekten var böyle bir korku ama onlar bağnazların yaptıklarını görüyorlar. İşte demin de konuştuk. Kadına yapılan baskıya şahit oluyor. İnsanlara yapılan baskıya şahit oluyor. Orta Doğu'daki yanlış uygulamalara şahit oluyor. Dolayısıyla bir korku meydana geliyor. Halbuki korktukları İslam değil. İslam'ı bilmiyorlar. O bağnazların yaşadıkları hayattan haklı olarak bir dehşete kapılıyorlar. Çünkü onu biz de kabul etmiyoruz. Yani çünkü o Kur'an'da yeri olmayan bambaşka bir anlayış yaşıyorlar. Onu da bizim tabii ki üzerimize düşen bir sorumluluk, doğru anlatmamız lazım. Yani İslam'da bu birçok, yani bir kısım bağnazların yaşadığı olayların aslında İslam'da olmadığı, İslam'ın gerçek yönünü, Kur'an'daki yönünü anlatmak gerekiyor.
Şimdi bir birlik ol, Allah şu devirde o birliği nasip etmemesinin bir hikmeti olabilir. Çünkü bu bir bağnaz birliği olursa bu sefer daha çok sorunları da ortaya çıkabilir. Yani bir aklı selim, ondan sonra gerçekten Allah'a karşı samimi olan, bizim toplumumuzda böyledir. Yani bir liderin güvendiği, dürüst gördüğü, emin olduğu bir liderin arkasından gider bizim milletimiz.
Evet.
Yani bu geçmişte de yani bizim ahlakımızda olan bir şey ve sosyolojik olarak da toplumumuza yerleşen bir şey. Güvendiği, emin olduğu bir liderin peşinden gider, değil mi? Yani halkımız böyledir. Dolayısıyla böyle bir liderin hakikaten Kur'an ahlakını tam özümsemiş, herkese sevgiyle yaklaşan, barışla herkesi kucaklayan, insanların birbirine sevgiyle bakmasını sağlayan öyle bir kişi, yine yani o İslam dünyasını onun ruhuyla şekillendirmek gerekiyor. Yoksa şu şekilde hakikaten yani IŞİD görülünce Batı'nın endişelerine de hak vermek gerekiyor. Bazı
doğru.
Yani.
Orada olayı şöyle 3-4 madde şöyle örgütlemek lazım, özetlemek lazım. Birincisi şimdi Batı'nın bu yani o mezalim derecesinde şimdi Irak'ı bombalayıp 1 milyon insanı öldürmesi filan, bu bir kere bazı şeyleri tetikleyen bu. İkincisi işte Suudi Arabistan gibi ülkelerin veya bazı ülkelerin örneğin demokrasiye geçmemeyi sadece bir kabile devleti gibi sürmeleri, Libya'da olan gibi mesela. Ya bunların da bir an önce bitmesi, yani demokrasinin, çoğulculuğun, yani herkesin dahil olduğu bir yönetimlerin o şey olması gerekebilir. Tabii bu ekonomik anlamda dediğiniz şeyin olması için ekonominin de biraz düzelmesi lazım. Yani çünkü Müslüman ülkelerde bakıyorsunuz %1 bir ülkede refah içinde, %90-80 fakirlik içinde yaşıyor. Bunların da düzeltilmesi gerekir. O da kaynak paylaşılmalı. Yoksa örneğin Libya'dan örnek vereyim. Sadece Kaddafi'nin serveti 26 milyar dolardı Avrupa bankalarında. Bu paranın 20 milyar dolarını dağıtsa şeyde ne fakirlik ne yoksulluk diye hiçbir şey kalmayacak.
Evet.
Hiçbir şey, yani halk belki çok zengin olacak, üretim yapacak bilmem ne. Bu tür anlayışların da önce değişmesi lazım. İşte Türkiye bunu başaran ülkelerden biridir. Örneğin kısmen şimdi Malezya bunları başaran ülkelerden biridir. Ama yarın bir gün şimdi yani servet bir kişide toplanır, diğerlerine bir şey yapmazsanız sosyolojik olarak bu bir yerde teper. Ama Batı biraz da İslamofobik olarak kendisini de eleştirmeli. Çünkü Irak, yıllarca İran-Irak savaşı, İran bu haksız, Afganistan'ın haksız işgalleri filan. Burada da birazdan insanların onurunu da kırarak bunların yapılması da şey zor. Bir de Batı, mesela Amerika bunu çok yaptı 2001'de. Yani siz orada da işte suçluyu yakalayın, yani gene suçlu üzerinden gidin. Şimdi bunların hepsinin bir araya geldiği zaman bence bugün konuştuğumuz problemleri konuşmadan böyle huzur dolu bir dünya yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ama öte yandan hani şeytan da hep olacağı için diyorum, herhalde bizi karıştırmak için de sürekli görevde olacaktır diye de düşünüyorum.
Tabii onların da, evet. Onların da bağnazları var. Evet. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Yani tabii. Haçlı Seferi dedirten o Müslüman, yani onların da, onlar da at boyu kan olması gerekir diye inanıyorlar, düşünüyorlar.
Evet.
Yani bir de Batı'da Armageddon mesela, çıkarma tabii, vesaire tabii. Biliyorsun. Yani bu tür bağnaz inançların, yani eylemler, davranışlar inançlardan, kafadaki fikirlerden dolayı ortaya çıkarlar.
Tabii 2001'de ben o Bush 11 Eylül'den sonra biz işte seçilmiş kişiyiz, o yönetimin içinden çoğu kişi şiddeti meşru gösteren, eden, yine İsrail'deki bir grupla beraber böyle hareket eden insanlar vardı. Yani biz işte bu itikadımız bizim ya da işte Allah bize bu görevi verdi diye son derece hani gerçekle bağdaşmayan şeyler söylüyorlardı. Onlarda da var. Yani ki Avrupa'da 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, milyonlarca insan, Katolik, Protestan birbirini katlettiler. Yani o şey oldu. Bu her dönem bazen işte bizde, bazen onlarda, bazen Yahudilerde de ne yazık ki oluyor. Örneğin Yahudilerin bir kanadı biliyorsun diğerini işte Siyonist olmamakla eleştiriyor yani. Böyle onlarda da çok eleştiriler bize çok aksetmese bile devam ediyor.
Yani evet, bizim sonuçta ortaya çıkan olaylar, yapılan eylemler, davranışlar hep insanların kafasındaki fikirlerden kaynaklanan eylemler oluyor. Biz yani ekonomiyi düzeltirken, sosyal olayları düzenlerken bu eğitimi arka plana atmamalıyız. Yani bu insanların önce zihinlerini düzeltmek gerekiyor. Yanlış inançlardan, yanlış düşüncelerden. Demin de Serap Hanım'ın dediği gibi yani insanların tamam bedenini yok etmekle yok olmadığını
aynen.
Hem terör için gördük hem savaşlarda yani birçok örgütlerin hep yeniden bir yapılanıyor. Dolayısıyla fikren, ilmen bunlarla sivil toplum olarak da devletin de bu konuda katkısı olabilir.
Evet.
Değil mi? Yani devlet tabii. De imkan sağlayabilir. Çok profesörler var. Yani özellikle bir süreçten geçilirken yine bazı ideolojilerin yanlışlıkları anlatılabilir. Çünkü aynı zamanda eğitim tedrisata da yansıyan o ideolojinin kökenleri de olabiliyor biliyorsunuz.
Tabii.
Dünya çapında oluyor. Orada da bir rehabilitasyona veya bilimselliğe ön plana çıkartılabilir.
Yani doğru.
O yüzden eğitimin yerini belki daha öne alabiliriz.
Tabii
eğitim. Bu yeni Türkiye.
Doğru. Eğitim bize şey belki en önemli meselelerden biri. Çocuklara çünkü aile terbiyesi alırken bunları da öğreterek, getirerek bunları anlatmak gerekebiliyor. Bir de çocukların bazen bulundukları ortam, arkadaş çevresi diyoruz. Bu belki çok klasik bir laf ama hani evladı olanlar da bunun bazen hakikaten en iyi çocuk bile kötü bir ortamda çok kötü etkilenebilir diye tahmin ediyorum. Ama ben Türkiye'nin genel olarak yani İslam ülkelerine eğer referans olacaksa bu ülke Türkiye olur. Yani yapısıyla, ekonomisiyle, modernliğiyle bu halde olacaktır. Ben de umutsuz değilim asla. De umutsuz yaşanmaz, bir Müslümana da yakışmaz böyle bir şey. Yani herkesi ikna etmek için sonuna kadar çalışmak lazım. Olmuyorsa başka yöntem, yani bir daha denemek lazım. Ben de insanların bu dünyada iyi olacağı kanaatindeyim. Yani ve ben herkesin aslında doğuştan kötü olduğu kanaatinde değilim. Yani belki şartlar, ideoloji, şartlanmışlık öyle yapıyor ama hani çoğunluğun da iyi niyetli olduğunu ve ikna edebileceğini düşünüyorum. Yoksa peygamberimiz yani başarılı olması mümkün müydü? Yani bazen amcaları bilmem kendisine sırt çevirenler, Hazreti Ömer bile değil mi? İlk başta inanmayıp sonradan fikren geri dönenler olmuştu. Dolayısıyla bu zamanla sabrederek yapmak lazım, çalışmak lazım. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Belki biz, belki bizden sonrakiler.
İnşallah. Peki Cem Bey, biz programımızın sonuna geldik. Sizin soracağınız son bir soru.
Çok şey var Cem hocamı bulmuşken aslında sorabileceğimiz ama inşallah başka bir programda, başka bir seferde konuşulmadığın konulardan değiniriz.
İnşallah.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yani iyi niyeti, bence iyi niyeti elden bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani kötü niyetle iyi murada hiçbir zaman varılmaz. Niyetler önemlidir diye düşünüyorum. Umarım dünyada bu terör, bela hiç olmadan yani barış içinde bir arada yaşamak mümkün. Umarım bunlar en kısa sürede olur.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz
ben
katıldığınız
teşekkür
için.
Teşekkür ederiz.
İnşallah. Bir Hayata Dair programının daha sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Haftaya tekrar farklı bir konukla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.